Ayrım 39. Shogun, James Clavell. Sayfa 531. Omi kapıdan çıkınca atına atlayarak peşinde muhafızlarıyla dört nala ilerledi. Bu hız onu canlandırıyor, arındırıyordu. Bir daha dönüp Kikusan'a bakmamıştı. Buna gerek yoktu. Bütün duyduğu aşkı, ihtirası ve hayranlığı kadının ayakları dibinde bırakmıştı. Bir daha böyle bir ihtirası, bir erkekle kadının ruhlarını birleştiren o ateşi duyamayacağını da biliyordu. Fakat buna da üzülmüyordu. Tam tersine yeni eriştiği bir olgunlukla düşünmekteydi. Beni tutsaklıktan kurtardığı için Toranaga'ya teşekkür borçluyum. Artık beni bağlayan bir şey yok. Ne babam, ne annem, ne de Kiku. Artık ben de sabırlı olabilirim. 21 yaşındayım ve neredeyse Izu Daimyosu olacağım. Önümde de zapt edilecek bir dünya var. Fujiko evet efendim diyordu. Buradan hemen Anjiro'ya gideceksin. Anjinsa'nın yönettiği toprakları değiştirmeye karar verdim. Anjiro ve köyün 20 ri çevresi onun idaresindedir. Yılda 4000 koku alacak. Hemen git ve Omisa'nın evine yerleş. Kendisi orada kalıp yanan geminin yerine yenisini yapacak. Sen de onun evini idare edeceksin.
Ah, onun adına teşekkür edebilir miyim efendim? Fakat benim çok az vaktim kaldı.
Toranaga evet dedi, ona resmi bir metres veya eş bulmalıyım değil mi? Anjinsa'nın memnun olmasını istiyorum. Hayatından memnun bir insan iyi çalışır. Ona eş olarak kimi uygun bulursun?
Bir an durdu.
Kikusan'a ne dersin?
Fujiko ona baka kaldı. Ah, affedersiniz efendim, onu bırakacak mısınız?
Belki bırakırım, ne diyorsun?
Kikusan resmi olmayan metresliğe çok uygundur. Kendisi çok akıllı ve güzel. Fakat rastgele bir erkeğin aklını başından alır. Hem geyşalar eş olmak için eğitilmezler. Onların başka yetenekleri vardır. Bir samurayın evini idare etmek, masraflardan sorumlu olmak tümüyle ayrı bir iştir.
Kendisi bunları öğrenemez mi?
Fujiko bir süre düşündü. Anjinsa'nın Kikusan'ı resmi metres olarak alması daha doğru olur efendim.
Toda Mariko-sama onun için fevkalade bir eş olurdu, ne?
Fujiko göz kırpmadan, ne olağanüstü bir fikir efendim diye karşılık verdi. İkisi de birbirlerine büyük saygı besliyorlardı tabii. Adam kuru bir sesle mırıldandı.
Öyle. Neyse, söylediklerini düşüneceğim Fujiko-san. Kendisi 10 gün sonra Anjiro'da olacak.
Teşekkür ederim efendim. Yalnız Anjinsa'nın topraklarına Ito limanıyla Yokose kaplıcasını da katmanızı söyleyebilir miyim acaba?
Neden?
Anjiro gemi yapımı için küçük gelebilir. Bir Hatamoto'nun dağlarda sizi gereken şekilde ağırlayabileceği bir yeri olmalıdır.
Toranaga dikkatle onu inceliyordu. Fujiko ne kadar yumuşak başlı ve itaatli bir kadına benziyordu. Ama aslında onun bükülemeyeceğini biliyordu adam. Hem neden Yokose'yi istediğini de asla anlatmayacaktı.
Pekala.
Fikirlerin için teşekkür ederim.
Genç kadın minnetle teşekkür ederim efendim diye mırıldandı.
Böylece efendisine karşı olan görevini yapmış ve Mariko'ya da borcunu ödemişti. Ito'nun gemilere uygun bir liman olduğunu biliyordu. Mariko da aşklarının Yokose'de başladığını söylemişti.
Mariko Yedo'ya gelince çok talihliyim Fujiko-chan demişti. Bu yolculuğumuz bana 20 ömür boyunca umduğumdan çok daha fazla mutluluk verdi. Kendisini Osaka'da koruman için yalvarırım Mariko-san. Ne yazık ki bizim gibi uygar değil, zavallı adam. Onun nirvanası ölüm değil, hayat.
Fujiko Mariko'yu sevgiyle anarak Anjinsa'nı da başkası değil, Mariko-san kurtardı diye düşündü. Ne Hristiyan tanrı ne başka tanrılar, ne Anjinsa'nın kendisi, hatta ne de Toranaga ona yardım edebildi. Sadece Mariko, onu Toda Mariko non Akechi Jinsai kurtardı. Ölmeden önce Yokose'de bir tapınak yaptırtacağım. Osaka ve Yedo'da da birer tapınak yapılmasını vasiyet edeceğim.
Fujiko selam verip çıkınca Toranaga hafifçe söylendi.
Ne yazık, bu kadın hayatına son verecek. Oysa kendisi kaybedilmemesi gerekecek kadar değerli ve çok akıllı.
Ito ve Yokose mi?
Ito'yu anlıyorum fakat neden Yokose?
Kadın başka ne düşünüyordu?
Blackthorn son defa Hiparu diye bağırdı. Çekin! Samuraylar batmış geminin omurgasına bağlanmış halatlara asıldılar. İngiliz tekneyi karaya çıkararak sağlam olan şeylerden yararlanabileceğini düşünüyordu. Sonra tepede duran rahip Alvito'yu gördü. Alvito'nun yüzü bitkindi fakat dostlukla bakıyordu. Blackthorn bu halini görünce daha da kuşkulandı.
İyi günler.
İyi günler kılavuz kaptan. Ben sabaha buradan ayrılıyorum. Sizinle konuşabilir miyim?
Evet.
Ne yapmaya çalışıyorsunuz? O tekneyi mi yüzdüreceksiniz?
Evet.
Korkarım bunun size yararı olmayacak.
Zararı yok.
Gerçekten bir gemi yapabileceğinize inanıyor musunuz? Blackthorn sabırlı sabırlı evet diye cevap verdi. Bir yandan da Alvito'nun ne düşündüğünü merak etmekteydi.
Alvito dalgaların yaladığı omurgaya baktı.
Gitmeden önce Marikosan'ı kaybettiğiniz için neler hissettiğinizi bildiğimi söyleyecektim. Osaka ile ilgili hikayeleriniz beni çok üzdü. Ama bir bakıma da huzur duydum. Marikosan'ın fedakarlığının anlamını biliyorum.
Size babasından, öbür felaketten söz etti mi?
Biraz.
Ah, o halde siz de durumu anlıyorsunuz. Jusan Kubo'yu iyi tanırdım.
Kim? Akechi Jinsai'yi mi söylüyorsunuz?
Ah, affedersiniz, evet, kendisini bu isimle bilirler. Marikosama bunu size anlatmadı mı?
Hayır.
Taiko alay ederek kendisine bu adı verdiydi. Jusan Kuba, 13 günün şogunu anlamına gelir. Baş kaldırmasından adamlarıyla birlikte seppuku yapmasına kadar olan süre sadece 13 gündü. Kendisi fevkalade bir adamdı ama bizlerden nefret ederdi. Hristiyan olduğumuz için değil, yabancı olduğumuz için bizleri istemezdi. Mariko'nun sırf yöntemlerimizi öğrenerek bizi mahvetmek için Hristiyan olduğunu da sık sık düşündüm. Akeçilerin sonu çok kötü geldi. Zavallı Mariko. Fakat yaptıkları sayesinde Toranaga'yı kurtardı. Rahip tesbihine dokundu.
Kılavuz kaptan, gitmeden önce özür de dilemek istedim. Baş rahibin orada olup sizi kurtarmasına da sevindim.
Gemim için de özür diliyor musunuz?
Hayır, zaten bu işle ilgim yoktu. Geminizin gittiğine sevindim.
Ziyanı yok peder, yakında yenisini yapacağım.
Bununla kara gemiye mi saldıracaksınız?
Gemimle İngiltere'ye gideceğim ve kendimi herkese karşı savunacağım.
Boşuna uğraşacaksınız.
Yani yine bir tanrının işi mi olacak?
Evet, veya bir sabotaj.
Böyle bir şey olursa yeni bir gemi yapacağım. Onu da batırırlarsa yine yenisini yapacağım. Sonunda bir gemi yapıp İngiltere'ye gideceğim. Orada borç alacağım, dileneceğim ya da çalışacağım. Ama sonunda bir korsan gemisiyle buraya döneceğim.
Evet, biliyorum. Onun için buradan asla ayrılamayacaksınız Anjinsan. Fazla şey biliyorsunuz. Bunu kötü niyetle söylemiyorum. Siz cesur bir adam, fevkalade bir düşmansınız. Size saygı duymak gerek ve ben saygı duyuyorum. Aramızda barış olmalı. Bu savaşta sağ kalırsak birbirimizi sık sık göreceğiz.
Öyle mi?
Korkarım kaderlerimiz birbirine bağlı. Mariko-san size bunu söylemedi mi?
Bana anlattı.
Hayır, bunu sözünü etmedi. Kendisi başka ne söyledi?
Sizin dostunuz olmamı ve korumamı rica etti.
Anjinsan, buraya damarınıza basmaya veya kavgaya gelmedim. Gitmeden barışmayı istiyorum. Bunu Mariko Sama yüzünden istemekteyim.
Blackthorn bir an düşündü. Gemi yaptığım yere yaklaşmamanız şartıyla bir anlaşmaya razıyım.
Kabul ediyorum kılavuz, kabul ediyorum. Benden korkmanız için bir neden yok. Öyleyse onun anısına saygı göstererek bir anlaşma yapalım.
Alvito elini uzattı.
Teşekkür ederim.
Blackthorn bu eli sıktı.
Sayonara Anjinsan.
Sayonara Tsukku-san. Lütfen Mariko Sama için kilisenizde bir mum yakın.
Bunu yapacağım.
Blackthorn giden adamın arkasından baktı.
Ah Mariko diye düşündü. Sana teşekkür ederim.
Kadının sesini duyar gibi oldu.
Ne için Anjinsan?
Hayat için sevgilim, senin için.
Erkek gündüz ve geceleri sık sık onu düşünüyor, onunla konuşuyor, hayatını anlatıyordu. Kadının kendisine çok yakın olduğunu hissediyordu. Hatta birkaç kez kadını arkasında göreceğini umarak dönüp bakmıştı. Toranaga kampa yaklaştı. Bugün benim diye düşündü, yarın savaşa gidiyorum. Fakat bugün aile işlerimi yoluna koydum. Sanki Kuanto ve Izu ve soyum güvendeymiş, yaşayıp bir kışı daha görecekmişim, baharda zevkle avlanacakmışım gibi hareket ettim. Ah, bugün çok güzel. Dikkatli gözlerle etrafına bakarak bir tehlike aradı ama göremedi. Adamları tüfek atışı yapıyorlardı. Blackthorn'un kurtarılan topların yanında yere bağdaş kurup oturmuş, alçak bir masada bir şeyler yazdığını da gördü. Adam artık normal bir insan gibi oturmasını öğrenmişti. Kendi kendine, ah Anjinsan dedi, sen gemini yapacaksın ve diğeri gibi bunu da yok edeceğim. Böylece benim için geminden daha önemli olan Hristiyanları memnun edeceğim. Vatandaşların gemilerle gelecekler. Kraliçenin anlaşmasını da yine onlar getirecekler. Bunları sen yapmayacaksın. Sana burada ihtiyacım var. Zamanı gelince sana gemini neden yakmak zorunda kaldığımı anlatacağım. O zaman aldırmayacaksın. Çünkü seni ilgilendiren başka şeyler olacak. Sana söyleyeceklerimin doğru olduğunu da anlayacaksın. Gemini veya hayatını kurtarmam gerekiyordu. Ben hayatını seçtim. Doğru hareket ettim ne? Ondan sonra seninle o tanrının işine güleceğiz. Oh, gemiye güvendiğim adamları daha önceden nöbetçi olarak dikmek ve bütün güverteye barut dökmelerini emretmek kolay oldu. Ertesi gecede nöbetçiler değişti ve tek ninja karanlıkta bir alevi gemine attı. Gemin bir meşale gibi tutuştu. Ne Omi'nin ne de Yabu'nun bu sabotajla ilgisi vardı. Özür dilerim ama bu gerekliydi Anjinsan. Senin hayatını kurtardım. Bu geminden daha değerliydi tabii. Belki 50 kez seni öldürtmeyi düşündüm. Fakat her seferinde bundan kaçınmayı başardım. Böyle yapmaya devam edeceğimi umuyorum. Neden mi? Bugün gerçekleri açıklıyoruz ne? Çünkü beni güldürüyorsun ve bir dosta ihtiyacım var. Kendi adamlarımın arasından veya Portekizlilerden bir dost seçmeye cesaret edemem. Evet, sırlarımı yalnız kaldığımdan emin olunca öyle üzeri bir kör kuyuya fısıldıyorum. Fakat bir dosta ihtiyacım var. Bilgini de istiyorum. Mariko Sama da o konuda haklıydı. Sen gitmeden bildiğin her şeyi öğrenmeliyim. Sana ikimizin de bol vakti olduğunu söyledim. Bir gemiyle dünyayı nasıl dolaşabildiğini ve küçük bir adada yaşayan bir ulusun kocaman bir imparatorluğu nasıl yendiğini öğrenmeni istiyorum. Belki bu sayede biz de Çin'i yenebiliriz ha? Seni ilk görüşümde isyanı haklı çıkaracak bir neden olmadığını söyledim. Kazanmak haklı neden sayılır diye cevap verdin. Ah Anjinsan, işte o zaman seni kendime bağladım. Kabul ediyorum, kazanırsan her şeyde haklısın. Kaybetmek aptallıktır. Sen kaybetmeyeceksin. Anjiro'daki büyük topraklarında güvende ve mutlu olacaksın. Balıkçı Mura seni Hristiyanlardan koruyacak ve kendisine emrettiğim gibi Hristiyanlara yanlış bilgi vermeye devam edecek. Tsukusan Nesaf, Hristiyan da olsa bir adamımın senin rota defterlerini çalarak benden habersiz ve izinsiz rahiplere vereceğini nasıl sandı? Ah Mura, bana 30 yıldır sadakatle hizmet ettin. Sen de armağanını alacaksın. Rahipler senin aslında Akira Tonomoto adında bir samuray ve benim emrim üzerine casusluk, balıkçılık, köy başkanlığı yapan ve Hristiyanlığı kabul eden bir adamım olduğunu bilseler ne yaparlardı? Apışıp kalırlardı ne? Anjinsan, senin için çok iyi bir gelecek hazırladım. Kiku durumu öğrenince ben bir barbarın metresi mi olacağım diye inlemeye başladı. Evet, bu ayın içinde diye cevap verdim. Gyoko ve ona tekrar gerçeği anlatmaya çalıştım. Sonra Anjinsan'ın ilk oğlu doğunca 1000 koku alacaksın dedim. Kiku, ne? Ne dediniz diye sordu. Ona bu vaadimi tekrarladım ve samurayın samuray ve iki kılıcın da iki kılıç olduğunu söyledim. Oğullarının da samuray olacaklarını ekledim. Kendisi Hatamoto, en önemli yardımcılarımdan biri, gemilerimin amirali. Yakın bir danışman, hatta dostum dedim. Hala duraklıyordu. Önce resmi metresi olacaksın diye devam ettim. Fujiko-san Anjinsan'ın evlenmeyi istemediğini söyledi. Fakat ben evlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem neden seni almasın? Onu yeteri kadar memnun eder ve bu arada gemisiyle ilgilenmesini de sağlarsan... Ne? Evet, karısı olmanı düşünüyorum. Bunun üzerine o intihar edeceğini söyleyerek yakınan Kiku sevinçle boynuma sarıldı. Sonra terbiyesizlik ettiğini söyleyerek geri çekilip beni selamladı. Ah, kadınları memnun etmek ne kadar kolay. Kiku istediklerini elde etti. Gyoko da öyle. Toranaga adamını çağırıp daha yeni bir tavşanı parçalamış Şahin'i verdi. Doğanını aldı. Ah, Mariko bir doğandı. Onu ne kadar iyi anımsıyorum. Onun Osaka'ya ve sonsuzluğa gitmesini hiç istemezdim. Fakat bu gerekliydi. Rehinelerin serbest bırakılması gerekiyordu. Sadece benim ailemden olanlar değil, hepsinin bırakılması gerekiyordu. Şimdi gizlice benimle anlaşan 50 müttefikim daha var. Senin cesaretin, Lady Etsu'nun cesareti ve fedakarlığı hepsini ve maedaları da bana bağladı. Böylece batı sahili tümüyle elimde demektir. Ishido ininden çıkmak zorunda kaldı. Naipler ayrıldı. Ochiba ve Kiyama'yı da ele geçirdim. Bunları ve daha fazlasını yaptın Mariko. Bana zaman verdin. Ancak zaman sayesinde kapanlar kurulur ve yemler hazırlanır. Ah Mariko-chan, eski rakibim Jusan Kubo'nun hain Akehoi Jinsai'nin kızı, ufak tefek incecik bir kadın olan sen. Babanın düşmanı ve katili Taiko'dan böyle büyük bir intikamı böyle olağanüstü şekilde ve büyük vakarla nasıl alabildin? Tıpkı Tetsuko gibi sen de bir kez saldıran ve aslında benim düşmanım olan bütün düşmanlarını mahvettin. Artık olmaman ne kadar üzücü. Böyle bir sadakate iyi bir karşılık vermem gerekir. Toranaga elinde etrafı süzen dişi doğanı son bir kere okşadıktan sonra onun göz bağını çözdü. Kuşu havaya doğru fırlattı. Tetsuko'nun daireler çizerek gökyüzünde yükselmesini seyretti. İşte Tetsuko'nun bağımsızlığını sana armağan ediyorum Mariko-san. Böylece bana olan sadakatine teşekkür ediyorum. Toranaga tekrar yeryüzündeki işlerini düşünmeye başladı. Ben Tokaido'dan değil kuzey yolundan saldıracağım. Fakat bu arada savaşa girene kadar 50 defa fikir değiştirir gibi rol yapacağım. Üvey kardeşim de benimle birlikte savaşacak. Evet, Zataki Ishido'nun kendisine ihanet ettiğini ve Kiyama ile anlaştığını düşünecek. Kardeşim aptal değildir. Savaş sırasında Kiyama da taraf değiştirecektir. O bunu yapınca da ilk iş nefret ettiği rakibi Onoshi'ye saldıracaktır. O zaman tüfek alayıma saldırıya geçmesini emredeceğim. Böylece kazanacağım. Oh evet, kazanacağım. Çünkü Ochiba akıllılık edecek ve veliahtı hiçbir zaman savaş alanında karşıma çıkarmayacaktır. Bunu yapacak olursa özür dilerim ama oğlunu öldürmek zorunda kalacağımı biliyor. Toranaga kimseye belli etmeden gülümsedi. Kazandığım an Kiyama'ya Onoshi'nin bütün topraklarını vereceğim ve kendisini Saruji'yi varis seçmesi için davet edeceğim. Yeni Naipler Meclisi'nin başkanı olduğum an Zataki'nin teklifini Lady Ochiba'ya açacağım. Kadın onun bu küstahlığına çok kızacaktır. Naipler ülkenin en önemli hanımını yatıştırmak için üzüle üzüle üvey kardeşimi sonsuzluğa gitmeye davet edeceklerdir. Peki onun yerine kim naip olacak? Kasigi Omi. Kiyama'da Omi'nin avı olacak. Bu akıllıca bir hareket olur. Çünkü bütün Hristiyanların lordu olan Kiyama dinini ileri sürmeye başlayacaktır. Oysa yasalarımıza göre bu yasaktır. Omi ve diğerleri bu yasalara uyulmasında direteceklerdir. Kiyama gidince bir daha Hristiyan bir naip seçtirtmeyeceğim. Tanrıların topraklarını tehdit eden bu aptallara özgü fakat tehlikeli yabancı dini önleyeceğim. Ruhumuzu tehdit eden bu dinin silinmesi gerek. Biz naipler Anjinsan'ın vatandaşlarının Portekizlerin ticaretini almaları için destekleyeceğiz. Kısa süre içinde de naipler bütün ticarete bakacak ve yabancılar Nagasaki'ye kapatılacak. Muhafızların koruduğu küçük bir bölgede oturabilecekler. Ülkemizi de onlara, silahlarına ve zehirlerine kapatacağım. Kazanınca yapacağım ne çok şey var. Eğer kazanırsam, ne zaman kazanırsam. Biz anlaşılması kolay insanlarız doğrusu. Böylece altın çağ başlayacak. Ochiba ve veliaht Osaka'da şatoda saraylar gibi şahane bir hayat sürecekler. Zaman zaman onların önünde eğilecek ve Osaka şatosu dışında veliaht adına ülkeyi idareye devam edeceğiz. 3 yıl içinde gökyüzünün oğlu meclisi dağıtmamı ve veliahtın yönetimi ele alacağı çağa kadar şogun olmam için beni davet edecek. Naipler bunu kabul etmem için ısrara başlayacaklar. İstemeye istemeye kabul edeceğim. 1 veya 2 yıl içinde şogunluğu oğlum Sudara'ya bırakıp istifa edeceğim ve eskisi gibi gücümü koruyacak, gözlerimi de Osaka şatosundan ayırmayacağım. Sabırla beklemeye devam edeceğim. Bir gün içeride haksız yere oturmakta olan 2 kişi bir hata yapacak ve böylece gidecekler. Osaka şatosu da gidecek. Bu tıpkı rüya içindeki bir rüyaya benzeyecek. Böylece bütün ömrümce düşündüğüm ve Taiko öldüğü andan itibaren başladığım büyük oyunda gerçek ödülü kazanacağım. Şogunluğu ele geçireceğim. Bütün ömrümce bunu planladım ve bunun için savaştım. Bu ülkenin tek varisi sadece benim. Şogun olacağım. Benden sonraki şogunlar da benim tohumumdan gelecekler. Böylece bir hanedan kurulmuş olacak. Bütün bunlar Mariko-san ve Doğu denizlerinden gelen yabancı barbar sayesinde olabildi. Mariko-san büyük şerefle ölerek sonsuzluğa kadar yaşamak senin karmanda yazılıydı. Anjin-san dostum, senin karmanda bu ülkeden asla ayrılamayacağını gösteriyor. Benim karmamda da şogun olmak var. Şahin Kogo adamın bileğine katan çırpıp yerine yerleşerek başını kaldırıp baktı. Toranaga kuşa gülümsedi. Böyle olmayı kendim istemedim. Bu benim karmam. O yılın 10. ayı. Yani tanrıların olmadığı ayın 21. günü ordular Sekigahara dağlarının yakınından geçen kuzey yolunda karşılaştılar. Hava çok kötüydü. Sis bastı önce ve bunu da karla karışık yağmur izledi. Toranaga akşam üzeri geç saatte savaşı kazandı ve katliam başladı. 40.000 kişinin başı kesildi. Ishido 3 gün sonra diri olarak ele geçti. Toranaga nazik bir tavırla kendisine falcının sözlerini anımsattıktan sonra onu zincirlere vurdurdu. Adamı herkesin seyredebilmesi için Osaka'ya yolladı. Toranaga Eta'ya da General Lord Ishido'nun ayaklarını sıkı sıkı yere bastırmaları için emir verdi. Ishido'yu boynuna kadar toprağa gömdüler. Toranaga gelen geçeni ülkenin en ünlü boynunu bambu bir destereyle kesmesi için davet etti. Ishido 3 gün dayanabildi ve çok yaşlanarak öldü. Son.
Kitabın sonu. 5 Aralık 2010. Sayfa 541.